Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemini değerlendirmek üzere yeni bir programda, yeni bir Ankara rüzgarında tekrar karşınızdayım. Değerlendirmelere koronavirüs salgınının ulaştığı boyutlarla başlamak istiyorum. Son birkaç haftadan bu yana Türkiye'de vaka sayısında ve vefat sayısında önemli artışlar yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle İstanbul'un Türkiye'deki vaka sayısının %40'ına tek başına sahip olduğunu açıkladı. Pek çok ilde de korona salgınıyla ilgili üzücü haberler geliyor. Son olarak İzmir Valisi açıklama yaptı ve 20 gün öncesine göre İzmir'de vakaların 3,5 kat arttığını, son birkaç gün içerisinde 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 gün öncesine göre de vaka sayısındaki artışın 2 misline çıktığını söyledi. Dolayısıyla İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler, Bursa, İzmit, Kocaeli ve Antalya, Mersin, Adana gerçekten buralarda salgın olağanüstü boyutlara doğru hızla ilerliyor. Günlük vaka sayısı neredeyse haftalardır 2000'in altına düşmüyor. En son bugün açıklanan rakamlarla 2017 yeni vaka sayısı tespit edildi ve 72 yurttaş da hayatını kaybetti. Korona ile ilgili bir anlamda iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıya Türkiye, ancak sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamalar konusunda iktidar hala somut kararlar alma konusunda biraz geri planda durmayı tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki soruları cuma namazından çıkışında yaptığı açıklamada bilim kuruluna bıraktı. Bilim kurulu değerlendirmelerini yapacak dedi. Bilim kurulunun hafta başında pazartesi günü toplanarak son tabloyu gözden geçirmesi bekleniyor. Tabii salgın güncel ve yaşamsal bir olay, artarak devam ediyor ama bir taraftan da Türkiye'nin kendi iç siyasetinde, dış politikasında, ekonomisindeki gelişmeler söz konusu. Özellikle iç politikada muhalefet partilerine yönelik operasyonlar, Millet İttifakı'nı dağıtmaya yönelik operasyonlar devam ediyor. Daha önce Halkların Demokratik Partisi, arkasından İyi Parti'nin kendi içinde yaşanan çatışmalar, Ümit Özdağ'ın çıkışı, FETÖ suçlamaları ve son olarak bu defa operasyonların hedefinin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacağı anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili operasyonun bir ayağını daha önce CHP'nin Şişli eski belediye başkanı, bir dönem Baykal'a karşı toplumsal değişim hareketini başlatan Mustafa Sarıgül oluşturuyor. Mustafa Sarıgül toplumsal değişim hareketini partileştirme kararı aldı. Hatta İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapıldı. Yakında da diğer 80 il başkanının atanacağı dile getiriliyor. Biliyorsunuz Muharrem İnce daha önce Memleket Hareketi adıyla yine bir toplumsal hareket başlatmıştı. Hem siyasi olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi içine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı bir hareketti bu. Şu ana kadar İnce'nin hareketinin partileşmeye doğru gidip gitmeyeceği belirsiz. Ancak Mustafa Sarıgül'ün çıkışı bir anlamda dikkat çekici diyebiliriz. Çünkü Mustafa Sarıgül'ün toplumsal değişim hareketini partileştirme konusundaki kararının Cumhur İttifakı ile bir takım müzakereler sonucunda alındığı yönünde iddialar var. Eğer bu partileşme gerçekleşirse Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor siyasi kulislerde. Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinde, sosyal demokrat çizgide böyle bir oluşumun Cumhur İttifakı'na katılması yanında merkez sağda Turgut Özal'ın Anavatan Partisi uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Bugün genel kurulu gerçekleştirdi ve Anavatan Partisi'nin de merkez sağda yeniden toparlanmaya başlayacağı yönünde değerlendirmeler. Özellikle ANAP'ın eski genel başkanı ve başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un destekleri, bunun yanı sıra pek çok eski AKP ANAP'lı bakanın yapmış oldukları destek açıklamaları, biliyorsunuz Yıldırım Akbulut eski meclis başkanı ve başbakan olarak Cumhurbaşkanlığında oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun da üyesi. Dolayısıyla ANAP'ın da kongreden sonra Cumhur İttifakı içerisinde yer alması büyük ihtimal olarak konuşuluyor Ankara'daki siyasi kulislerde. Şöyle bir baktığımız zaman Cumhur İttifakı bir taraftan karşısındaki Millet İttifakı'nı HDP üzerinden, İyi Parti üzerinden parçalamaya çalışırken, diğer taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanı sıra ittifaka Her ne kadar şu anda oy potansiyeli, siyasi gücü ne olduğu bilinmese de olabildiğince çok partiyi katmaya çalışıyor. Bu bir psikolojik etki yaratmak amacına dönük kamuoyunda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük bir operasyon bu sefer söz konusu demiştik. İşte Sarıgül Hareketi bunlardan bir tanesi. Bunun öncesinde Muharrem İnce'nin başlattığı hareket vardı. Son olarak da Fatih Altaylı köşesinde bir yazı yazdıktan sonra özellikle CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tartışma gündemine geldi. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun liderlik vasfının olmadığını, artık CHP'nin başından ayrılması gerektiğini dile getiren bir yazı kaleme aldıktan sonra bu yazıya pek çok CHP'liden destek telefonu geldiğini iddia etti köşesinde. Ama diğer taraftan da CHP yönetiminden Altaylı'ya yönelik açıklamalar ve tepkiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan genel başkan tayin edilmek istendiği ve bunun kimsenin haddi olmadığı, CHP genel başkanının daha birkaç ay önce olağan kongreden, kurultaydan çok büyük delege desteğiyle seçilerek çıktığı değerlendirmeleri var. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden parti içine dönük bir operasyonda bir taraftan medya kullanılarak, bir taraftan işte CHP dışında eski CHP'lilerin kurduğu, kuracağı bir takım hareketler kullanılarak artırılacağını, şiddetlendirileceğini öngörebiliriz bugünden. Diğer yandan tabii AKP'nin kendisi de bir çalkantı içerisinde. Çünkü olağan kongresini henüz yapmadı Adalet ve Kalkınma Partisi. İl ve ilçe kongreleri devam ediyor. Fakat AKP'deki kongreler diğer partilere nazaran daha sakin geçiyor. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamaları, tayinleri, görevden alınmaları dışında AKP'de pek seçimli il ve ilçe kongresi olmuyor. Nitekim İstanbul'da 22 ilçe başkanı birden önceki gün görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapılacak. Bunun yanı sıra Anadolu'daki il ve ilçelerde de kongreler genel merkezin talimatları doğrultusunda yürüyor. Yani bir rekabet yok. İşaret edilen isim doğrudan atamayla ya da eğer kongre yapılacaksa doğrudan seçimle tek adaylı bir şekilde göreve geliyor. AKP'de de böyle bir tablo söz konusu. Diğer taraftan baktığımızda siyasetteki bu çalkantılar hem meclis boyutuyla hem partiler boyutuyla salgınla da bir taraftan paralel yürüyor. Çünkü bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın haftası. Aynı zamanda Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları var. Ama bunun öncesinde hatırlayacaksınız, Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlamıştı. Toplu programların, toplantıların yasaklandığını bir aralığa kadar duyurmuştu. Dolayısıyla bu kapsama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları da girdi. Muhtemelen sadece bir resmi resepsiyonla geçiştirilecek 29 Ekim kutlamaları. Daha önce de yine salgın gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları hep salgın gerekçesiyle yasaklanan, ertelenen veya sınırlanan kutlamalar, resmi programların dışında gerçekleştirilmedi. Şimdi bu hafta muhtemelen 29 Ekim kutlamalarında da iktidarla muhalefet partisi arasında oldukça sert karşılıklı atışmalar, tartışmalar olacak kutlamalara yönelik olarak. CHP'li belediyeler yine belki kendi kutlama programlarını yapacaklar ama İçişleri Bakanlığı ve valilikler daha önceki örneklerde gördüğümüz gibi bunları yasaklamışlardı. Benzer süreçlerin yine yaşanması söz konusu olabilir. Diğer taraftan baktığımız zaman korona ve iç siyasetteki bu gerginliklerin dışında dış politikada önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların da başında Doğu Akdeniz'deki ve Kafkasya'daki gelişmeler geliyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan gerginliklere son olarak Cumhurbaşkanı'nın AKP'nin Kayseri ve Malatya kongrelerinde yaptığı çıkışlarla Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri de katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, özür dilerim, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kongrelerde yaptığı konuşmada Almanya'daki Berlin kentindeki cami baskınını eleştirdi. Macron'un bir öğretmenin başı kesilerek katledilmesinden sonra İslamiyet'e yönelik açıklamalarını eleştirdi. Hatta daha da ileri giderek Fransa Cumhurbaşkanı'nın akli durumunun gözden geçirilmesi, tedavi gerektirdiğini söyledi. Fransa bunun üzerine Türkiye Büyükelçisi'ni Paris'e çağırdı protesto etmek için ve kabalık bir siyaset şekli, bir politika olamaz açıklaması yapıldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını bugün Malatya Kongresi'nde de sürdürdü. Dolayısıyla tabii Almanya'daki polis baskını, Berlin'deki camiye yönelik baskın korona yardımları nedeniyle 70 bin euroluk bir yolsuzluktan ötürü yapılmıştı. Yine aynı şekilde Fransa'daki operasyonlar, olaylar hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta bir öğretmenin Hazreti Muhammed'in karikatürlerini dersinde göstermesi sonucu başının kesilmesi, kesilerek katledilmesi üzerine gündeme gelmişti. Tabii Fransa'da biz Türkiye'den en azından bu katliamı kınamasını beklerdik dedi. Gerek Diyanet'in gerekse iktidarın yaptığı açıklamalarda Almanya'ya gösterilen tepkilerde Berlin'deki camiyle ilgili 70 bin euroluk yolsuzluk iddialarından hiç söz edilmemesi de dikkat çekici bir başka boyut. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Avrupa'daki İslam düşmanlığı dalgasının yükseldiğini, buna tepki olarak da iç kamuoyuna kendisi daha sert çıkışlar yaparak tepki gösterme yoluna gidiyor. Milliyetçilik ve siyasi İslam çizgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşılan önümüzdeki dönemde kullanacağı ciddi siyasi argümanlardan birisi olacak. Son olarak bugün bu tepkilere dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni de kattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak adeta meydan okudu ve dedi ki ne yapacaksanız, hangi yaptırım uygulayacaksanız bir an evvel yapın, elinizi ardınıza koymayın. Siz kiminle dans ettiğinizi farkında değilsiniz dedi. Dolayısıyla dış politikadaki gerilim üzerine inşa edilmiş siyaset ve politika devam edecek. Bu tabii önümüzdeki günlerde hangi boyutlara ulaşır onu şu anda öngörmek mümkün değil. Fakat Libya'da kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalanması aslında pek de Türkiye'nin iktidarın hoşuna gitmedi gibi bir yansıma söz konusu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine bu konuda yöneltilen sorulara Cuma namazı çıkışında yani güvenilir bir ateşkes anlaşması değil, alt düzey insanlar imzaladı. Bakalım göreceğiz demişti. Çünkü Türkiye bu Cenevre'deki müzakerelerde yer almadı. Onun öncesinde Kahire'de anayasayla ilgili Libya'nın müzakerelerinde de Türkiye yoktu. Bir anlamda süreç Türkiye'nin dışında ilerliyor. Bu da tabii bir hoşnutsuzluk yaratıyor diyebiliriz içeride. O yüzden de dış politikada ciddi sorunlar söz konusu. Bunların tabii iç politikaya yansımaları söz konusu. Ekonomiyi zaten dile getirmeye bile gerek yok. Oldukça kritik veriler, rakamlar, tablo oldukça vahim bir noktaya doğru ilerliyor. İşte bütçe meclise geldi ancak bütçenin kendi içindeki tutarsızlıkları, rakamsal tutarsızlıklar, hedef tutarsızlıkları daha şimdiden 2021 bütçesinin anlamsız kağıt üzerinde rakamlardan ibaret bir metin olacağını gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde Türkiye bu üç alandaki, ekonomideki, iç politikadaki ve dış politikadaki gerginlikleri daha ne kadar üzerinde taşıyabilir? Bunların yansımalarını daha ne kadar frenleyebilir? Bu tartışılıyor. Tabii bunun tartışılmasını önlemek için de iktidar cephesinin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi muhalefeti öne çıkartmak, muhalefeti kendi içinde tartışmalı ve parçalı hale getirmek. Bu noktada da şu ana kadar izlediği stratejinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin, hatta MHP'nin. Çünkü muhalefet birliktelik gösteremediği için, herkes kendi içindeki mücadeleyle meşgul olduğu için iktidar işi de bir anlamda kolaylaşıyor diyebiliriz. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, benim sizlere şimdilik aktaracağım, yorumlayabileceğim konu başlıkları bunlar. Yeni bir programda tekrar karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan, hepinize hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.